Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Ordu Beheş 1402, Hicri Gameri 15 Şevval 1444 ve Miladi Takvimle 6 Mayıs 2023 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Hazreti Abdülazim Hasan'ın vefat yıldönümü, Heftevrenk, ayetlerin hikayesi ve kalıcı trisimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Mihsen Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi, Cumhurbaşkanı reisinin Suriye ziyaretinin direniş cephesini güçlendirdiğini belirtti. İran ve Suriye'den ortak açıklama geldi. Teröristlerin nihai çöküşüne kadar işbirliği devam edecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü direniş ekseni her zamankinden daha birleşik ve güçlüdür açıklamasında bulundu. İran, Uğud yapımında Suriye'ye yardım ediyor. Emir Abdullah Yağan, Sudan'ın durumunun endişe verici olduğunu belirtti. Ve Türkiye Milletvekili Biden, Erdoğan'ın düşmanlarını destekliyor açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı geçici hatibi Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi, Cuma namazı hutbelerinde Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Suriye'ye yaptığı ziyaretin önemine dikkat çekti. Dün Tahran Cuma namazı Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Suriye gezisini değerlendiren Ayetullah Hatemi, bu ziyaretin direniş cephesinin güçlendiğini gösterdiğini belirtti. Ayetullah Hatemi, Suriye halkının Cumhurbaşkanı Reisi'ye olağanüstü saygı göstermesi aslında bu halkın ve İran halkına olan saygı ve sevgisini ve iki halk arasındaki bağı gösterdi, dedi. Tahran Cuma namazı hatibi sözlerinin devamında herkesin Suriye'ye karşı olduğu bir dönemde İran Suriye'nin yanında yer aldı. Bu da devrim liderinin doğru politikasıydı ifadesini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Suriye'ye yaptığı resmi ziyaretin sonunda iki ülke ortak bildiri yayınlayarak teröristlerin nihai olarak imha edilmesi için işbirliğinin süreceğini duyurdular. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyit İbrahim Reis'in Suriye'ye yaptığı iki günlük resmi ziyaretin sonunda İran İslam Cumhuriyeti ve Suriye ortak bir bildiride iki ülke arasında siyasi, ekonomik, konsolosluk işbirliği ve diğer işbirliği alanlarının devam etmesi ve üst düzey heyet değişiminin sürdürülmesi yoluyla ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Bu bildirinin bir kısmında şöyle belirtiliyor. İran ve Suriye karma, yüksek komisyon gibi mevcut mekanizmalar aracılığıyla iki ülke arasındaki ticari ekonomik ilişkileri geliştirmek için her türlü eylemi yapmaya hazır ve istekli olduklarını beyan ettiler. İran ve Suriye ayrıca terör ve aşırıcılıkla mücadelede ortak işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek tüm terör gruplarının nihai olarak yok olması için ortak işbirliğini sürdürmesine vurgu yaptı. Ortak bildiride Siyonist rejimin Suriye'deki saldırganlığı kınanmakta ve Suriye'nin Golan Tepelerinin işgalci rejim tarafından devam eden işgali ve bu işgalci rejimin Golan'ı ilhak etme kararı dahil olmak üzere eylemleri şiddetle kınandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Filistin milleti hala mazlum ama güçlü ve kendini savunabilecek durumda ve direniş cephesi her zamankinden daha birleşik ve güçlü dedi. Nasır Kenani dün paylaştığı bir tweette şöyle yazdı. İran İslam Cumhuriyeti Filistin meselesini İslam dünyasının en stratejik meselesi olarak her zaman güçlü ve güçlü bir şekilde desteklemiş, sulta düzeni tarafından sindirilmesini ve önemli uluslararası önceliklerden çıkarmasını engellemiştir. İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi Suriye'ye yaptığı iki günlük ziyareti sırasında İslami direniş komutanları ve liderleri ve Filistinli düşünürlerle ayrı ayrı görüşerek Filistin meselesinin ve Kudüs'ün özgürlüğü meselesinin günümüzde İslam aleminin unutulmaması gereken en önemli meselesi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti dış politikasında daima Filistin meselesini öncelikli olarak gözetmektedir ve İslam dünyasının tüm denklemlerinin bu konu altında tanımlanması gerekmektedir.
İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı yaptığı açıklamada dünyada uydu yapı fırlatabilen 10 ülke arasında yer alan İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye iletişim alanında ihtiyaç duyduğu uyduların yapımında yardımcı oluyor ifadelerini kullandı. Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şam ziyaretinin oturum aralarında İsa Zarefur, İran İletişim Bakanlığı'nın Suriye ile işbirliği hakkında şunları belirtti. Bu gezi sırasında Suriye ile iletişim alanında İran'ın uzay verilerini Suriye'ye sunmaktan bu ülkenin ihtiyaç duyduğu uyduları inşa etmeye kadar işbirliği anlaşması imzalandı. İran İslam Cumhuriyeti, alçak dünya yörüngesi katmanında uydu inşa etme ve fırlatma kabiliyetine sahip 10 ülke arasında yer alıyor. IŞİD'in yenilmesinin ardından Suriye ile İran arasındaki ilişkileri genişleyerek çeşitlendi ve bu ilişkilerin her alanda gelişmesi için net beklentiler gündeme gelmiş bulunuyor.
İran Enerji Bakanı bölge ülkelerinin su kıtlığıyla başa çıkmak için yeni teknolojilerin kullanılmasına katılımını olumlu değerlendirip şunları kaydetti. İran ve Irak arasında elektrik endüstrisi alanında teknik ve mühendislik hizmetleri ihraç etme alanında önemli alışverişler oldu. İran'ın belirttiğine göre İran Enerji Bakanı ve UNESCO'ya bağlı Kentsel Su Yönetimi Bölgesel Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Mehrabian, Cuma günü Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl ile Bağdat'ta görüşmenin ardından iki ülke İran ve Irak arasında geçmişten bu yana elektrik alışverişi olduğunu belirterek şunları kaydetti. Bu bağlamda İki ülke arasındaki elektrik alışverişi kapasiteleri artmış ve teknik ihracat alanında önemli alışverişler gerçekleştirilmiştir. İran'ın elektrik sektörü uzmanlarının ve İranlı şirketlerin Irak'ta elektrik santrali kurduklarını belirten Ali Ekber Mehrabiyan açıklamalarında ayrıca şunları kaydetti. Iraklı yetkililerle yapılan görüşmelerde santrallerin bakım ve onarım süreçleri ve şebeke geliştirme gibi konularda tecrübe paylaşımının yanı sıra bu alanda iyi görüşmeler de yapıldı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Sudan'daki krizi aşmak için iç diyalog ve anlayışı en uygun seçenek olarak değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan paylaştığı bir tweet'te şunları yazdı. Sudan'daki durum çok endişe verici ve uygun önlemler alınmazsa kapsamı Sudan topraklarını tehdit etmenin yanı sıra bölgeye de yayılacak. Hüseyin Emir Abdullahyan, Sudan krizinde ne yazık ki bazı dış müdahaleler ve provokasyonlar gözlemlenirken, iç diyalog ve anlayış bu krizi aşmak için en uygun seçenektir, açıklamasında bulundu. Sudan'da geçici egemenlik konseyi Başkan Abdülfettah el-Burhan komutasındaki ordu güçleriyle Hemiddati lakaplı Muhammed Hamdan Doğulu komutasındaki hızlı destek gücü arasında 15 Nisan'dan bu yana silahlı çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Şimdiye kadar Sudan'daki savaşı sona erdirmek için çatışan tarafları müzakere masasına getirmek için uluslararası arabuluculuklar verimli olmadı.
İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri attığı bir tweette şunları yazdı. Jack Sullivan'ın itirafı Amerika'nın Siyonist rejimin İran'ın nükleer tesislerine ve halkına yönelik tüm terör eylemlerinden sorumlu olduğu ve sorumlu olacağı ve sonuçlarını kabul etmesi gerektiği anlamına geliyor. İSNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Şemhani bu tweette şöyle yazdı. İran bir nükleer bomba yapmaya çalışırsa Amerika İsrail'in buna karşı hareket etme özgürlüğünü tanıyacaktır. Bu itiraf, Amerika'nın Siyonist rejimin İran'ın nükleer tesislerine ve halkına yönelik tüm terör eylemlerinden sorumlu olduğu ve sorumlu olacağı ve sonuçlarını kabul etmesi gerektiği anlamına geliyor. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, 4 Mayıs Perşembe günü Washington Enstitüsü Düşünce Kuruluşu'nda yaptığı bir konuşmada İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin vermeyeceğini belirterek Amerika, İran'ın nükleer programı ile ilgili olarak diplomatik çözümler kullanmaya kararlı ancak aynı zamanda İsrail'in İslam Cumhuriyeti'nin nükleer tehdidine karşı hareket etme özgürlüğünü de tanıyor dedi. Sullivan, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin en iyi yolunu etkili bir anlaşmada gördüğünü ifade ederek, İran'ın nükleer programı bir anlaşma olmaksızın ilerliyor oysa bir anlaşma bunu sınırlayabilir dedi.
İran'ın İnsan Hakları Merkezi Sekreteri, genç bir siyah Amerikalı olan Jordan Neal'in New York metrosunda öldürmesinin ardından Amerikan hükümetinin insan haklarını açıkça içi saymasını eleştirdi. Kazım Garibabadi paylaştığı bir mesajda Amerika'da ırkçı cinayetlerin devam etmesi ve Amerikan hükümetinin insan haklarını açıkça içi sayması onu dehşete düşürdüğünü yazdı. Görünüşe göre Amerika'da önemli olmayan tek şey Afrikalı Amerikalıların hayatları diyen Garibabadi, değişim zamanı geldi diye kaydetti. Jordan Neal'in New York metrosunda beyaz bir Amerikalı tarafından boğularak öldü. Bu olayın Amerikan medyasında yayınlanan bir videosunda 30 yaşındaki Jordan Neal'i tren vagonunda yerde yatarken beyaz bir adam sakince uzun dakikalarca boğazını sıkıyor. Diğer iki kişi kurbanın hayatta kalmaya çalışmaması için ellerinden ve ayaklarından tutuyor. Amerikan medyasına göre Jordan Neal, 2007 yılında annesinin ölümünden sonra ağır bir ruhsal bunalıma girdi ve hastalığı ağırlaştıkça zamanının çoğunu metroda yolculardan para ya da yiyecek isteyerek geçirdi.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı, dünyada benzeri olmayan İran'ın uçak gemisinin yakında görücüye çıkarılacağını söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amiral Ali Reza Tengsiri, Deniz Kuvvetleri Getirileri sergisinde ilerleme yolcuları öğrencileriyle buluşmasında şunları söyledi. İran'ın yeni uçak gemisi hem uçak taşıma kabiliyetine hem de dünyada eşi benzeri olmayan çok sayıda füze yapısı, affedersiniz, füze rampasını içinde taşıma kabiliyetine sahiptir. Amiral Tengsiri sözlerine şöyle devam etti. Şehit Mehtebi ve Şehit Ruh'daki gemileri bu alanda bu alana girme ve uzun deniz kabiliyetini geliştirmek için gemiler inşa etme konusunda başarılı deneyimlerdir ve gelecekte daha fazla kabiliyete sahip yeni nesil gemiler göreceksiniz. İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı 5500 deniz milinden fazla bağımsız görev icra etme kabiliyetine sahip olan Şehit Süleymani Katamaranı'nı inşa süreçlerinde özel bilgi birikimlerine sahip olması nedeniyle de başarılı bir deneyim olarak nitelendirip dalgalı denizlerde ilerleyebilmekte ve en az sarsıntı ile askeri operasyonlarda en yüksek verimi gösterebilmektedir diye kaydetti.
Irak-Kürdistan Bölgesi Başkanı yaptığı açıklamada İran'ın muhtelif alanlarda Kürdistan bölgesine yardımlarda bulunduğunu ve biz bu yardımları kesinlikle unutmayacağız ifadelerini kullandı. Şafak News'un Cuma günkü raporunda Irak-Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani yaptığı açıklamada İran'a karşı harekete geçmesi için kimseye yardım etmeyeceğiz ve İsrail ile ilişki kurmamaya bağlı kalacağız dedi. Kürdistan bölgesinin Irak politikası doğrultusunda İran'la iyi ilişkiler kurduğunu belirten Neçirvan Barzani sözlerine şöyle devam etti. İran'la enerji sektörü hariç ticaret miktarı 10 milyar dolar aşıyor ve bu rakamın %60'dan fazlası Kürdistan bölgesi üzerinden yapılıyor. Irak-Kürdistan bölgesi başkanı ayrıca şunları kaydetti. İran'a karşı olan hiç kimseye ne İsrail'e de ne de başkalarına yardım etmeyeceğiz. Bağdat'ın politikası İsrail ile ilişki kurmamaktır. Biz de bu politikaya bağlı kalmaya devam edeceğiz.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili Amerika Başkanı Joe Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan düşmanlarını desteklediğini söyledi. Türkiye'de eş zamanlı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri 14 Mayıs 2023'te yapılacak. ORC şirketinin dün Cuma günü yayınladığı son istatistiklere ve kamuoyu araştırması sonuçlarına göre Halk Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ı 3,4 puan ile geride bıraktı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, El Meyadine verdiği röportajda bu ülkedeki mevcut seçimin Türkiye tarihinin en önemli ve belirleyici bir seçim olduğunu vurguladı.
Birleşmiş Milletler Sözcüsü Yardımcısı yaptığı açıklamada Türkiye, Ukrayna ve Rusya'nın Cuma günkü oturumda yeni tahıl ihracat gemileri için bir anlaşmaya varamadıklarını belirtti. Ferhan Hak, Cuma günü yerel saatte gazetecilere yaptığı açıklamada önceden izin verilen gemilerin günlük denetimlerinin devam ettiğini belirtti. Ferhan Hak sözlerine şöyle devam etti. Kuruluşun genel sekreteri tüm taraflara ifade edilen tutumları dikkate alarak Karadeniz tahıl ihracat planının iyileştirmesi, genişletilmesi ve artırılması amacıyla ileriye yönelik önerisini sundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Fransa'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum edilmesi etrafında. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Perşembe günü Fransa'yı gözaltında göçmen bir çocuğa insanlık dışı muamele nedeniyle kınadı ve para cezası ödemesine karar verdi. Bu mahkumiyet gineli bir annenin göz altındayken ve Fransa'dan sınır dışı edilmeyi beklerken kötü muamele gördüğünden Fransız hükümetine şikayette bulunmasının ardından verildi. Bu gineli anne ve 7 aylık bebeği 2021'de Bas-Rhin eyaletinin yerel makamlarının onları İspanya sınır dışı etme kararı aldığında 9 gün boyunca alıkonuldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bebeğin yaşı, tutukluluk koşulları ve tutukluluk süresine atıfta bulunarak bu çocuk ve annesinin insanlık dışı muameleye tabi tutulduğunu kararını açıkladı. Ve bu mahkeme davacıya Fransa hükümetinin 19 bin avro para cezası ödemesini kararlaştırdı. Fransa uzun süredir yasa dışı göçmenlere ve sığınmacılara karşı sert insanlık dışı muamele yapıyor. Ve bu Paris hükümetinin insanlık dışı yaklaşımı nedeniyle kanadı birkaç davadan sadece biridir. Avrupa ülkeleri özellikle Fransa sığınmacılara karşı olumsuz bir sicile sahiptir. Ve Avrupa'da her zaman soğuk hatta şiddet içeren muameleyle karşı karşıya kalmışlardır. Bu bağlamda sığınmacıların kuzey kıyılarında özellikle de Calais civarında İngiltere'ye tekneyle seyahat etme eğiliminin arttığının farkında olmasına rağmen sığınmacılara karşı her zaman soğuk bir tavır sergileyen Fransız hükümeti Manş kanalında zor koşullar yaratarak göçmenlerin ve mültecilerin haklarını görmezden gelerek sığınmacılara bu tehlikeli yolculuğu yapmaları için yeşil ışık yakıyor.
Paris'in amacı sözde yasa dışı göçmenlerden ve sığınmacılardan mümkün olan her şekilde kurtulmaktır. Fransa birçok Avrupa hükümeti gibi sığınmacıların girişini engellemeye ve ardından sığınmacıları geri göndermeye çalışıyor. Şu anda çok sayıda sığınmacı Fransa dahil Avrupa ülkelerinde en kötü koşullarda dolaşıyor. Aslında Fransa'daki en önemli insan hakları ihlallerinden biri Paris hükümetinin sığınmacılara nasıl davrandığıdır. Bu bağlamda 2021 yılında Fransa'da yasa dışı kamplarda yaşayan göçmenler ve çocuklar tekrarlanan toplu tahliye operasyonlarına, polis tacizine ve insani yardıma erişim kısıtlamalarına maruz kaldı. Ayrıca Fransa Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonu İngiliz topraklarına ulaşma umuduyla Kuzey Fransa'ya yerleşen yasa dışı göçmenlerin yaşam koşullarını ve hak ihlallerini kınadı. Bu arada 2021'de Manş Denizi'nden yasa dışı tekne geçişleri 2020'ye kıyasla 2 kattan fazla arttı ve Fransız hükümeti İngiltere'nin tekneleri ülkeye iade etme planını eleştirdi. Fransız sınır polisi yasa dışı bir eylemle bu ülkenin İtalya sınırındaki yetim çocuklar da dahil olmak üzere göçmenleri sınır dışı etti. Kendisini özgürlük ve demokrasi talep edenlerden birincisi olarak gören bu ülkedeki insan hakları durumu öyledir ki, Birleşmiş Milletler Fransa'nın sığınmacılara yönelik davranışlarından endişe duyduğunu dile getirmiştir. Fransa'da sığınmacılar polis şiddetinin yanı sıra aşırılık yanlısı ve ırkçı gruplar tarafından sürekli saldırıya ve tacize uğruyor ve düzenleyici kurumlar ve kurumlar bu konuda gerekli önlemleri almıyor. Bu konu sadece Fransa dışında değil, bu ülke içinde de yaygın protestolara neden oldu. Bu bağlamda aralarında çok sayıda kaçak göçmenin de bulunduğu binlerce kişi 29 Nisan 2023 Cumartesi günü Paris ve diğer Fransız kentlerinde yürüyüş yaparak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin yeni göç yasasında planlanan değişiklikleri protesto etti.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Filistinli bir kızın Siyonistlerin cinayetlerine kahramanca yanıtı başlığı altında. Müzik. Siyonistlerin Nablus'ta Filistinlere yönelik gerçekleştirdiği cinayetin ardından Filistinli bir kız çocuğu İsrail ordusuna yeni bir şehadet operasyonuyla karşılık verdi. Perşembe sabahı Siyonist rejim güçleri yaklaşık bir ay önce düzenlediği El Avar operasyonda 3 Siyonist yerleşimci öldüren Hasan Katnani ve Muaz El Mısri adlı iki Hamas gücünü şehit düşürdü. Kuşatma altındaki evde hazır bulunan ve saklanmalarına yardım eden bu iki kişinin arkadaşı olan İbrahim Cebr de şehit oldu. İsrail ordusunun bu cinayetine en kısa sürede karşılık verildi. Siyonist medya kaynakları 26 yaşındaki Filistinli kadın İman Ziyad Ahmet Udne'nin Nablus'un güneyindeki Havara bölgesinde bir Siyonist askere soğuk silahla saldırdığını bildirdi. Bu saldırının ardından Filistinli şehadet talep kız Siyonist askerler tarafından ağır şekilde yaralandı ve birkaç dakika sonra da şehit düştü. Filistinli kızın eylemi birkaç nokta içeriyor. Bu eylem Siyonistler tarafından işlenen herhangi bir suçun Filistinler tarafından kesin bir karşılıkla karşılanacağını gösterdi. Ayrıca Siyonist suça verilen tepki Filistinli erkeklerle sınırlı kalmıyor. Kadınlar bile bu cani rejim için ciddi bir tehdit oluşturuyor gerçeği de ortaya çıktı. Ayrıca Filistinli genç kızın eylemi Siyonistlerin suçlarına yanıt verilmesi gerektiği konusunda Filistinler arasında bir fikir birliği ve birlik olduğunu da gösteriyor. Bu ırkçı ve aşırılık yanlısı İsrail kabinesine yönelik ciddi bir tehdit ve uyarı sayılır.
Diğer bir konu ise Filistinli kızın operasyonu Filistinlilerin Siyonistlerin işlediği suça en kısa sürede karşılık vereceğini göstermesidir. Siyonistler Cuma günü Nablus'ta bu cinayeti işlediler ve Filistinli genç kız bu suça aynı gün öğleden sonra cevap verdi. Bu hızlı tepki Filistinlilerin hazır olduğunu ve direnişin halk tabanlı desteğini de gösterdi. 26 yaşındaki Filistinli kızın kahramanca eylemi işgal altındaki topraklarda Filistinlilere karşı herhangi bir suç işlemekten çekinmeyen en aşırı kabine çalışırken yapıldı. Dolayısıyla Siyonist kabinenin aşırılıklı ve ırkçılığı Filistinli gençlerin geri çekilmesine neden olmadı. Aksine Filistinlilerin direnme ve yüzleşme iradesini güçlendirdi ve bu irade tüm Filistin katmanlarına yapıldı. Son nokta ise Siyonist askerler Filistinli kızı yaralayınca yere düşen genç kızın etrafını çevirerek halkın ona yaklaşmasını da engelledi. Filistinliler işgalcilerin bu kızın şehit olması için kasten yardım almasını engellediklerini yazmışlardır. Bu davranış Siyonistlerin Filistinli bir kadının karşısındaki canice tavrını gösteriyordu. İnsan haklarını savunan batılı güçler bu kadar bariz bir suça rağmen sessiz kalıyor ve Kudüs'teki işgal rejiminin suçlarını sözle bile kınamıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 16 Ordubehş 1402, Hicri Kameri 15 Şevval 1444 ve Miladi 6 Mayıs 2023 Cumartesi. Müzik. 59 yıl önce bugün Hicri Şems'i 16 Ordubehş 1343'te önde gelen alim ve fakih Ayetullah Ruhullah Kemalvend Hurem Mabadi vefat etti. Kumdini Havza'da İmam Hümeyni ve Ayetullah Seyyid Muhammed Rıza Golpaygani'nin sınıf arkadaşıydı. Ayetullah Kemalvend, Hicri Şems'i 1330 yılında 50 yaşında İran'ın şehirlerinden biri olan Huremabad Dini Havza'nın canlandırmak, inşaat ve tebliğ için bu kente gitti ve ömrünün sonuna kadar bu şehirde yaşadı. Ayetullah Kemalvend, Huremabad halkı arasında özel bir konuma sahiptir ve onun ahlakının ve dindarlığın seviyesinde oluşan ortamda siyasi toplumsal etkisinden yararlandı. Nihayet ömür boyu süren mücadele ve hizmetten sonra bu salih alim 16 Ordubehş 1343'te Kameri 23 Zilhicce 1382'de 63 yaşında vefat etti ve İran'ın Kum kentinde defnedildi. ...112 yıl önce bugün Hicri Şems'i 16 Ordubehş 1290'da İranlı ünlü mütercim ve araştırmacı ve edip Zebiullah Safa dünyaya geldi. Doktor Zebiullah Safa, Şah Mirzad Hicri Şems'i 16 Ordubehş 1290'da İran'ın Simran ilindeki Şah Mirzad kentinde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini doğduğu kente bitiren Doktor Zebiullah Safa Şah Mirzad ardından Tahran'a geldi ve bu kente edebiyat dalında doktorasını aldı ve bu dalda üniversite öğretim görevlisi oldu. Bu ünlü edip Hicri Şems'i 1354'te Almanya'nın Lübeck kentinde ikamet etti ve orada araştırma yapmaya başladı. Doktor Şah Mirzad Hicri Şems'i 9 Ordubehş 1378'de 88 yaşında aynı kentte vefat etti ve orada toprağa verildi. ...53 yıl önce bugün Hicri Şems'i 16 Ordubehş 1349'da İranlı ünlü yazar, şair ve edip Üstad Bediüzzaman Furuzanfer vefat etti. Meşhed ve Tahran'da sarf, nahib, mana, anlatım, mantık, hikmet ve felsefe dallarında eğitimini Edip Neşaburi, Mirza Tahir Tonekabuni, Seyyid Kazım Assar gibi hocalardan dersler aldı ve edebiyat alanında faaliyetlerini sürdürdü. Bediüzzaman'ın büyük bir yeteneği ve zekası vardı. İran dışında birçok ilmi geziler yaptı ve bazı ülkelerin üniversitelerinde Fars dili ve edebiyatı öğretimi için kürsü kurdu. İslam eğitimi ve Fars edebiyat alanında çok fazla bilgi sahibine Furuzanfer, her biri büyük hocalar olarak kabul edilen birçok öğrenci yetiştirdi. Dört ciddik Sohan ve Sohan Veran kitabı, İran Edebiyatı Tarihi, Şems-i Tebrizi'nin tasihi ve Mevlana'nın Mafihi eserinin tasihi gibi eserleri Üstad Furuzanfer tarafından kaleme alındı. ...1192 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Şevval 252'de Hazreti Abdülazim Hasani şehit düştü. O Hazret İslam peygamberinin torunlarından İmam Hasan Müşteba Aleyhisselam'ın soyundaydı. Keramet sahibi olan Hazreti Abdülazim'in faziletlerinden İslam peygamberinin Ehl-i Beytinden birkaçının onayına haiz olup önde gelen muhaddislerden saydığına değinebiliriz. Hazreti Abdülazim döneminin zalim Abbas hükümdarının zulümleri neticesinde Tahran'ın güneyindeki Rey kentine göç etti ve burada Müslümanlarla irtibat kurdu. Hazreti Abdülazim'in Rey'deki Pak Türbesi günümüzde Allah Resulü ve onun Pak Ehl-i Beytine gönül verenlerin ziyaretgahı sayılmaktadır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Rey kentinde parlayan incir.
Hazreti Abdulazim Hasani, İmam Hasan Müçteba Aleyhisselam'ın pak torunlarından biriydi. Hazreti Abdulazim Hasani, Kameri 173 yılında Kutsal Medine kentinde dünyaya geldi ve Kameri 252 yılında vefat etti.
Hazreti Abdulazim Hasani'nin vefatı yıl dönümü nedeniyle hazırladığımız sohbetimizi dinliyorsunuz.
Tahran'ın güneyinde yer alan Reyn mahalleleri ve sokaklarında ilerliyor ve çarşı pazarı geride bıraktıktan sonra Hazreti Abdulazim Hasan'ın türbesinin kapısına geliyoruz. İnsanlar türbenin girişinde saygı ifadesinde bulunuyor. Herkes bir an önce türbenin içine girmek için çaba harcıyor. Türbenin içinde büyük bir ziyaretçi kalabalığı ziyaret adabını yerine getiriyor. Her taraftan dua sesi yükseliyor. Türbenin hademelerinden bazıları çevreye gül suyu saçmakla meşgul. Mezarın çevresindeki parmaklıklara serpilen ıtır kokusu ayrı bir manevi atmosfer oluşturuyor. İnsanlar genç yaşlı her kesimden Hazreti Abdulazim Hasan'ın türbesini ziyaret ederek ruhunu cilalandırmaya ve bir nebze olsun fani dünya zindanından kurtulmaya çalışıyor. Ziyaretçiler türbeyi ziyaret ederek gönlünün pasını silme ve hafifleyerek evine dönmek niyetiyle buraya geliyor.
Hazreti Abdulazim Hasani, İmam Hasan Müçteba Aleyhisselam'ın torunlarındandır. Bazı kaynaklara göre veladeti Kameri 173 yılının Rebiusani ayının 4'ünde ve bir perşembe günü Kutsal Medine kentinde gerçekleşmiştir. Babası Abdullah ve Akabe bin Kays'ın kızı olan annesi Fatıma, Abdulazim'i yetiştirmek için büyük emek vermiştir. Abdulazim'in çocukluk yılları Kur'an-ı Kerim ve Ehlibeyt marifini öğrenmekle geçti. Hazreti Abdulazim'in 79 yıllık ömrü 4 masum imam olan İmam Musa Kazım aleyhisselam, İmam Rıza aleyhisselam, İmam Muhammed Taki aleyhisselam ve İmam Ali Naki'nin imamet yıllarına denk geldi. Hazreti Abdulazim, İmam Rıza aleyhisselam, İmam Muhammed Taki aleyhisselam ve İmam Hadi aleyhisselamdan feyz aldı ve bu imamlardan birçok hadis rivayet etti. Hazreti Abdulazim, İmam Hasan Müçteba aleyhisselamın torunlarından olduğundan Hasani lakabı ile ün yaptı. Hazreti Abdulazim Hasani, Şii alimlerden ve masum imamların hadislerini rivayet eden bir şahsiyet olarak Müslümanların arasında çok sevilen ve güvenilen bir insan ve özellikle Ehlibeyt hayranlarından ve izleyenlerindendi. Hazreti Abdulazim, dini meseleleri, İslam marifini ve Kur'an-ı Kerim ahkamını çok iyi bilen bir alimdi.
Hazreti Abdulazim Hasani'nin ilim ve takvası yaşadığı çağda yaşayan masum imamların saygısını ve güvenini kazanacak derecede yüksekti. Rivayetlere göre Aba Hammad Razi adında bir şahıs büyük zorluklara katlanarak Samerra kentine gelir ve bazı meseleleri İmam Ali Naki aleyhisselama sorar. İmam Hammad'ın sorularına cevap verdikten sonra da şöyle buyurur: "Ey Aba Hammad, ne zaman dini meselelerde bir sorunla karşılaşırsan veya İslami meselelerle ilgili soracağın sorun olursa, o sorununu veya sorunu Hazreti Abdulazim Hasani'ye anlat ve ondan senin sorularına cevap vermesini istedi. Ayrıca benim selamımı da ona ilet." Yine Hazreti Abdulazim bazı görevlerini yerine getirmek ve İmam Hadi Aleyhisselam'dan talimat ve tavsiye almak üzere büyük bir zorluğa katılanarak Medine'den Samerra'ya geldiğinde İmam Hadi Aleyhisselam kendisini şöyle buyurdu: "Ey Ebul Kasım, hoş geldin. Sen gerçekten bizim hakiki dostlarımızdan birisin."
Gerçi Hazreti Abdülazim Hassani çağının zalim hükümdarlarına karşı silahlı kıyam ve askeri mücadele yapmadı. Ancak kültürel ve aydınlatıcı faaliyetleriyle zalim hükümdarların birçok komplosunu etkisiz hale getiriyordu. Hazreti Abdülazim Hassani bu mücadele yönteminde masum imamların konumunu pekiştiriyor ve İslami hükümeti gasp eden Abbasilerin zulümlerini ifşa ederek en zorlu şartların altında İslami marifi ve ehlibeyt marifini yaygınlaştırıyordu. Rivayetlere göre Abbasi halife İmam Hadi aleyhisselamı gözetim altına alarak o hazretin halkla irtibatını engellemeye başladığında Hazreti Abdülazim'in İmam Hadi'yi ziyaret ederek o hazretin verdiği görev ve sorumlulukları üstlendi. Halife mütevekkil bu maceradan haberdar olduğunda Hazreti Abdülazim'in yakalanmasını emretti. Bu yüzden Hazreti Abdülazim Rey kentine göç etmek zorunda kaldı.
Hazreti Abdülazim Aleyhisselam ayrıca İmam Rıza Aleyhisselam'ın güvendiği alimlerden biriydi ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın tavsiyelerini Şii Müslümanlara iletiyordu. Günlerden bir gün İmam Rıza Aleyhisselam Hazreti Abdülazim'e şöyle buyurur: "Ey Abdülazim, benim selamımı sevenlerime ilet ve onlara de ki şeytanın onlara musallat olmasına müsaade etmesinler. Onlara doğruluğu ve emanettarlığı ve sessiz kalmayı ve beyhude işlerle uğraşmayı terk etmeyi ve birbirini ziyaret ederek birbirine yardımcı olmalarını emret. Zira bu ameller onların bana yakınlaşmasına vesile olur. Birbirinize karşı asla düşmanlık gütmeyin. Zira ben kendi kendime söz verdim. Kim böyle yapar ve beni sevenlerden birinin öfkesine sebebiyet verecek olursa, Yüce Allah'tan onu bu dünyada en ağır biçimde cezalandırmasını ve ahirette de ziyan edenlerden yapmasını isteyeceğim."
Tahran Radyosu.
Ziyaret, pak ve salih insanların adını ve anılarını yaşatmanın en önemli yöntemlerinden biridir. Ve İslami kültürde bu amele sürekli vurgu yapılmıştır. Nitekim rivayetlerde İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Seyyid-i Şüheda aleyhisselam, masum imamlar ve onların pak evlatlarının mezarını ve türbesini ziyaret etme ameline sık sık vurgu yapılmıştır. Bu amel terbiyevi tesirinin yanında birçok manevi bereketi de beraberinde getirir. Rivayetlerde türbesinin ziyaret edilmesine vurgu yapılan bu şahsiyetlerden biri de Hazreti Abdülazim Hassani aleyhisselam türbesidir. Bu vurgu büyük ölçüde bu zatın Ehl-i Beyt nezdinde yüksek konumunu yansıtır. İmam Hadi aleyhisselamdan kalan rivayetlerden birinde o hazret şöyle buyuruyor: "Kim Hazreti Abdülazim'in Rey kentinde mezarını ziyaret ederse Allah-u Teala onu cennetle mükafatlandırır." İmam Hadi aleyhisselam bir başka yerde de Rey halkından birine şöyle buyuruyor: "Eğer sizin yanı başınızda bulunan Hazreti Abdülazim'in mezarını ziyaret edersen, İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela'da mezarını ziyaret etmiş gibi olursun."
Hazreti Abdülazim Hassani Aleyhisselam'ın kişiliğinin önemli bir boyutu, o hazretin ilmi ve kültürel faaliyetleridir. Hazreti Abdülazim Aleyhisselam, masum imamlardan hadisler nakletmenin yanında bazı kitapları da telif etmiştir. Emirül Müminin Aleyhisselam'ın hutbeleri bu eserlerden biridir. Bu eserde İmam Ali Aleyhisselam'ın bazı önemli hutbeleri oldukça güzel ve akıcı bir nesirle beyan edilmiştir. Yom ve Leyle adlı kitap da Hazreti Abdülazim Aleyhisselam'ın bir başka eseridir. Hazreti Abdülazim bu eserinde her insanın gün boyunca yerine getirebileceği ahlaki ve mustahap amel ve görevleri beyan ediyor. Maalesef bu eserin aslı diğer birçok İslami değerli eser gibi tarih boyunca yok olmuştur. Ancak tarihçilerin ve alimlerin anlattıkları açıkça Hazreti Abdülazim'in sağlıklı inançla ilgili ahkamı anlatmak ve ibadetlere vurgu yapmak ve Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ı savunmak için büyük emek verdiğini ortaya koyuyor. Hazreti Abdülazim bu doğrultuda ve insanların talim ve terbiyesi için her biri kendi yerinde faydalı olan birçok eser telif etmiştir.
Evet, bir kez daha Hazreti Abdülazim Hasani'nin vefatı nedeniyle Baysal'ında bulunarak o Hazreti Şen'i yazılan ziyaretnamenin bir bölümünü hep birlikte okuyoruz. Selam olsun sana ey Allah'ın şayeste ve seçkin kulu. Selam olsun sana ey İmam Hasan Müçteba'nın oğlu Ebu'l-Kasım. Selam olsun sana ki seni ziyaret etmenin mükafatında Seyyid-i Şühedayı ziyaret etmenin mükafatının umudu yatıyor. Selam olsun sana. Allahu Teala bizle sizin aranızda cennette dostluk kursun ve bizi de sizin grubunuzda mahşur eylesin ve Kevser havuzundan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali bin Ebi Talib'in elinden suya doyursun. Allah'tan sizin yolunuzda bize mutluluk ve işlerinizde açılış vermesini ve bizi ve sizi ceddiniz Muhammed'in civarında bir araya getirmesini ve sizin marifetinizi bizden esirgememesini niyaz ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Hazreti Abdülazim Hasani Aleyhisselam'ın vefatı vesilesiyle hazırladığımız Rey Kenti'nde Parlayan İnci adlı programımızın sonuna geldik.
Programlarımızı parsley.ir adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evreng.
Muhterem dinleyiciler, Heft Evreng adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen 2-3 bölümde olduğu gibi bu bölümde de Lori müziğine dair sohbetimizi sürdüreceğiz ve bu bölgenin önemli çalgıcılarıyla tanışacağız.
Bu bölümde Mir Nevruzi adlı güzel Lori parçası ile başlayacağız.
شیرین سرکشیم بود ریزنه من از میرام به بازار نمایه اره شیرین بیایم نمشه سم بیم من از میرام و خورس تلایی خیم Thank you.
Lori müziğinde enstrüman müziğin özel bir konumu vardır. Adından da belli olduğu gibi bu müzik yerli çalgılar kullanılarak yöresel çalgıcılar tarafından icra edilir. Bu tür müziğin makamları şunlardan ibarettir. Sevinç makamları, yas makamları, yarisanın mezhebi makamları, destansı makamlar, özlem ve aşk makamları.
Lori müziğinde zurna çalgısı, dohol, tal, kemançe, tombek, tembur ve yaygın geleneksel çalgılar dahil olmak üzere farklı çalgılar kullanılır. Bu arada kemança diğer kavimlerin çalgılarından temel farka sahip tek çalgıdır.
Bu diyarın kavimleri arasında tal olarak bilinen Lorestan kemançesi kendine özgü görünüşsel özelliklere sahiptir. Bu çalgı İran platosundaki diğer türleri gibi arşe, çanak, post ve saptan oluşuyor. Tek farkı çanağının arkasının açık olması ve tellerinin de 3 adet olmasıdır. Çalgının bu yapısal modeli bu diyarın halklarının ses ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmıştır ve tarih boyunca da evrim geçirmiştir. Örneğin bu çalgının çanağının arkasının açık olmasının nedeninin gelenekle ovada ve üstü kapalı yerlerin dışında çalgıcılık için çok uygun olan yüksek dinamiğe sahip daha fazla ses üretebilmek olduğu anlaşılabilir.
Lorların evlerinin birçoğunda kemançe olduğunu, öyle ki aile üyelerinden en az bir üyesinin kemançe çaldığını, bu durumun da bu çalgının icra tekniklerinin ilerlemesine neden olduğunu bilmek ilginçtir.
Tahran Radyosu.
Şimdi Muhammed Mirzavendi'nin seslendirdiği Daye Daye müziğindeki Himmet Ali Salim'in kemençe çalımını dinleyeceksiniz.
Duyduğunuz müzik merhum Himmet Ali Salim'in çalgıcılığıyla icra edildi. O Hürrem Abadlı bir kemançe üstadıydı ve 15 yaşından itibaren kemançeyi öğrenmeye başladı ve kısa sürede çalgıcılıkla ilerledi ve müziği de kendi mesleği haline getirdi. Bu sanatçı kendi yaşamı boyunca müzik alanında her biri Lorestan müziğinin iftihar sebeplerinden biri sayılan önemli çıraklar yetiştirdi. Bu bireylerin en önemlileri arasında Pirveli Kerim'i, Ali Rıza Hüseyinhani ve Himmet Ali Salim'in oğlu Hüseyin Salim gibi üstadlara değinilebilir. Himmet Ali Salim 1997 yılında 79 yaşındayken vefat etti. Lori müziğindeki önemli çalgılardan bir diğeri de zurnadır. Zurna bir İran antik üflemeli çalgıcısıdır ve ahşaptan yapılıyor. Hem zurna hem kerna borazan anlamına gelir ve muhtemelen İngilizce horn sözcüğüyle beraber aynı köktendirler. İlkel Hint-Avrupa kavimleri arasında bu çalgı hayvanların boynuzuyla yapılırdı. İşte bu yüzden bu adla adlandırılmıştır. Tabii şimdiki zurna ilkel boynuz borazanlardan çok daha gelişmiştir. Ancak üflemeli ya da boru çalgıları ailesine bir üyesi sayılır.
Lori müziğinde kullanılan çalgıların bir diğeri de doholdur. Bu çalgı iki taraflı büyük bir vurmalı ve davulumsu çalgıdır ve her iki tarafına inek veya manda derisi geçirilir.
Şimdi Şamirza olarak bilinen merhum Muhammed Muradi'nin zurna çalımıyla icra edilen Sevar Bazi adlı güzel bir parçayı dinleyeceksiniz. Thank you.
Şamirza'nın zurna çalımıyla Sevarbazi parçasını dinlediniz.
Şamirza zurnacıydı ve Lorestan musikisinin ünlü şahsiyetlerinden biriydi. O İran'da ve başka ülkelerde birçok konser icra ederek birçok başarı elde etti. O 1991 yılında program icra etmek için Fransa'nın Avignon Festivali'ne davet edilmişti. Bu festivalde ona Okyanus'un İncisi lakabını verdiler. O yaşadığı sürece İran'daki en büyük zurnacıydı. Şamirza 69 yaşındayken hayata veda etti.
Lore müziğindeki dikkate değer çalgılardan bir diri de temburdur. Tembur, telli bir çalgıdır. Bu çalgıda teller uzun bir sap ve bir çanak üzerinden geçer ve parmakların vuruşuyla ses üretir. Tembur, pençe ile çalınır ve bu kendisi tembur, setar ve yöresel dutar arasındaki aile ilişkisini bir delildir. Bunlar da parmakla ses çıkarır.
Şimdi Süleyman Mire'nin sanatçılığıyla tembur solosunu dinleyeceksiniz.
Değerli dinleyiciler, Haft Evren adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizi internet sitemiz www.parsude.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi e-posta adresimiz turkish@ws.irib.ir'e gönderebilirsiniz.
Sohbetimizi Loru Şane Şaki dansı müziğiyle sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Furkan suresinin 43 ve 44. ayetlerinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Kuşkusuz tüm milletler ve etnik gruplar, dini inançlarına yönelik özel bir duygu ve hisse sahip olmuşlardır ve bu duyguya sahip çıkmaya çalışmışlardır. Cahillik dönemi Arap dünyası da bu kuralın dışında kalmamıştır. Ancak dikkat çekici olan şey çoğumuzun düşündüğünün aksine Arapların dini inançları konusunda çok fazla dini duygu ve ön yargıya sahip olmamasıdır. Şimdi Araplar putperestliğe karşı ön yargılı olmasaydı şu soru ortaya çıkabilir. Peki müşriklerin Resulullah Efendimiz'e karşı bunca muhalefet ve inat denen ve İslam dinine düşmanlıklarının sebebi neydi?
Cevap olarak şunu söylemek gerekir. Dini inançlar İslam'a karşı savaşmak için sadece bir bahaneydi. Çoğu zaman Arapları savaşa ve çatışmaya, karşı koymaya sevk eden şey, her şeyden önce nefsin heveslerine uymaktı. Halbuki onlar İslam'ın adalet, eşitlik ve kardeşlik dini olduğunu çok iyi anlamışlardı. Bu kutsal ilahi din köleliğe, yozlaşmaya, servet toplamaya ve o günkü toplumu yöneten birçok ahlaki kusura karşıydı. Dolayısıyla cahil ve bağnaz toplumun gururları, özgüvenleri ve egodan kaynaklanan israfları böyle bir şeyi kabul etmelerine izin vermiyordu. Bu ifadeyi ispatlamak ve cahil Arapların dini inançlara ve sayısız tanrılarına bile bağlı kalmadıklarını ifade etmek için tarih kitaplarında bir kısmını burada zikrettiğimiz pek çok delil vardır.
Araplar her kuraklık ve ekonomik durgunlukla birlikte putlara sığınırlar ve onlardan yardım isterlerdi. Ne zaman büyük putlardan hayal kırıklığına uğrasalar, zayıflık ve açlıktan doğaya yönelip ve çevrelerinde ne varsa ona başvururlardı, yeni tanrılar yaratmaya çalışırlardı. Bu durumda bazen çölde tek bir ağaç, yüksek bir dağ veya ilginç bir kaya onlar için kutsal hale gelir ve ihtiyaç içinde ona uzanırlardı. Bazıları sahte tanrılarının ayakları önünde kurban kesebi üzerine kan serper ve kurbanın leşini orada bırakıp giderlerdi. Hatta hasta hayvanlarını tedavi etmek için bu cansız nesnelerden yardım bile isterlerdi. Ama bazen yetersizliklerinden bıkıp putlarını terk ederlerdi. Bir gün develeri hasta olan bedevi Araplardan biri develerini iyileştirmek, şifa dilemek için onları Saadet Kayası adlı bir kaya putuna götürdü. Bu sırada develer ürküp çöle dağıldı. Develerin sahibi ise içeri şu şekilde olan bir şiir yazdı. Mutluluk kayasına sığındım ve dertlerimize son vermesi için ona başvurdum. Ama görüyoruz ki deve de ondan korkuyor ve benim derdim artmış durumda. Bu taş uğurlu değildir, hiçbir işe yaramaz ve hastalığı iyileştirmez. O sadece bizim sapkınlığımıza katkıda bulunur.
Tahran Radyosu.
Cahiliye döneminde tanınan ve iyice ünlü putlardan biri de Fools putuydu. Fools putu siyahi bir adama benziyordu ve bir dağın ortasında bulunuyordu. Tayyi kabilesi bu puta tapar, onun için birçok kurban ve armağanlar verir, adaklar adardı. Fools putunun bu kabilenin gözündeki konumu çok yüksekti. Öyle ki eğer bir zalim ona sığınsaydı güvende olurdu ve kimsenin onu taciz etmeye hakkı olmazdı.
Fools putunun koruyucusunun bir kadının devesine puta adadığı rivayet edilmiştir. Kadın devesini kurtarmak için komşusundan yardım istemiş, o da devesini putun bekçisinden geri alıp kadına geri vermiş. Put bekçisi ise Fools'un önünde ve Tayyi kabilesinin reisi olan Adi bin Hatem'in huzurunda o şahsı lanetledi. Ancak o şahsa herhangi bir acı görünmedi. Putun sessizliği ve bu pasifli kutsallığının kaybolmasına ve tüm vakfının çalınmasına neden oldu. Bu sahneyi gören Uday, Fools putunun yeteneklerinden şüphe etti ve ona tapmayı bıraktı. Peygamber Efendimiz'in büyük sahabelerinden biri olan Ebu Zer Gaffari de Allah'ın peygamberine iman etmeden çok önce putlara tapmayı bıraktığını ve puta tapmayı terk etmesinin sebebini bir gün gördüğü bir köpeğin puta yaklaşıp putu kirletiyor olması, ancak putları tepki gelmedi ve kendini savunamayan bir putun nasıl ibadete layık olabileceğini merak ediyor olması olarak açıkladı.
Beni Hanife kabilesi cahiliye döneminde Hays bir tanrı yapmış ve ona uzun süre tapmıştır. Bir süre yağmur yağmadığında ve kuraklık sonucunda hurma çok pahalı hale geldi. Hurmadan putları olan ve onun önünde diz çöküp yağmur yağmasını isteyen bir aile haber çıkmadığını görünce harekete geçer. Açlık ve susuzluk bu aile üzerinde baskı oluşturur. Bir gün ailenin çocuklarından biri puttan birkaç hurma koparıp yer. Ailenin erkeği hurma putunun ayağının koptuğunu anlayınca öfkeyle şöyle der: "Kim tanrıma hakaret etmeye cüret eder?" Cevap alamayınca bir yere saklanıp hurma hırsızını bulmaya karar verir.
Ailenin çocuğu bilmeden tekrar hurma almaya geldiğinde kendini gizleyen baba oğlunun hurma topladığını öğrendi ve kimin bunu yaptığını anladı. Kızgın baba oğlunu dövmek için ayağa kalktı ama oğlu ona gülümseyip hurmalardan birini babasına uzatınca adamın öfkesi yatıştı. Oğlunun çalmaya niyeti olmadığını ve aşırı açlıktan hurma yemeyi düşündüğünü anladı. Baba oğlunun verdiği hurmayı ağzına aldı. Sonra oğluna dönerek "Putumuzun hurmasını neden yedin?" dedi. "Çocuk, çünkü evde hiçbir şeyimiz yok. Bu hurmadan kendin yemedin mi?" dedi. Babam dedi ki, "Evet yedim ama putumuzu yemeyiz." Oğlan dedi ki, "Baba, sen hem tanrıyı hem de hurmaları istiyorsun. Artık hurmalarımız olduğuna göre onları yeriz. Yağmur yağdığında ve ağaçlarımızın yeniden hurma verdiğinde yeni bir put yaparız." Baba aniden ayağa kalktı ve bıçakla putun üzerine gitti ve "Putumuz işe yaramıyorsa yenmesi gerekir," dedi.
Görüldüğü gibi Arapların putperestliğin yayılması ve yaşatılmasındaki cehalet ve şehvetleri önemli bir etkiye sahip oldu. Ama en önemlisi pek çok fitne, sapma ve çarpıtmaya yol açan insan nefsi bu duruma katkıda bulundu. Furkan suresinin 43 ve 44. ayetlerin nazil olması buna dayanmaktadır.
Bu ayetlerde Allah Teala nefsi ve heveslere sapkınlığın sebebi olarak sıralamış ve sonucunu da hiçbir şeyi anlamayan insanların hata yapması olarak değerlendirmiştir. Bu ayetlerde şöyle buyurulmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا
Bayağı arzularını tanrılaştıran kişiyi gördün mü? Şimdi sen bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin? Yoksa sen onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetine kulak verdiklerini yahut doğru dürüst düşündüklerini mi sanıyorsun? Aksine onlar başka değil bir hayvan sürüsü gibidirler. Hatta tuttukları yol bakımından daha da sapkındırlar.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Bi'set öğretilerini sayarak İslam'da Bi'set ışığında İslam'ın marifet silsilesini beyan ediyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Bi'set ve ilahi vahiy, insanlar için hakikatleri aydınlattı. Beşeriyet için gerçekleri aydınlattı. Bu gerçekler öyle ki, eğer insanlar ve çeşitli insan toplulukları bu gerçeklere inanır ve pratikte onlara bağlanırsa, onlara teyyibe hayat yetişecektir. Teyyibe hayat ne demektir? Yani tatlı, faydalı ve arzu edilen bir hayat, temiz bir hayat demektir. Temizliği istenilen olmasındandır, tatlı olmasındandır, insanın mükemmellik yolunda ilerlemesine ve tüm güzelliklerden ve erdemlerden zevk almasına yardımcı olmaktır. Hem dünyada hem ahirette. Bu teyyibe hayattır. Eğer kalpler bu marife, bu gerçeklere aşina olursa ve onlara yönelirse ve onun araçlarına bağlı kalırsa, kesinlikle teyyibe hayat onları bekliyor olacaktır. Şimdi bu gerçeklerin bir kısmı İslami marifet sistemidir. Ki İslami marifetin sistemi, yani İslam'ın varlık ile ilgili görüşü, insan ile ilgili, insanın dünyadaki rolü ile ilgili, Allah'ın kutsal zatı ile ilgili,
Kumeyl duasında okuduğumuz Esma-ül Hüsna ve sıfatları ile ilgili her şeyi doldurmuştur. Veya Recep duasında şöyle diyoruz: onlarla göklerinizi ve yerinizi doldurdunuz. İnsanın dünyada ve ölümden sonraki gidişatı ve benzeri konularda çok mühim gerçeklerdir. Ve bunlar İslami marifetin silsilesi ve İslami marifetin sistemidirler. Bunları insanoğluna öğretiyor ve insanlığı uyarıyor ve uyandırıyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Tahran Cuma namazı geçici hatibi Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi, dünkü Cuma namazı hutbelerinde Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Suriye yaptığı ziyaretin önemine vurgu yaptı. İran ve Suriye'de ortak açıklama, teröristlerin nihai çöküşüne kadar işbirliği devam edecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Filistin milleti hala mazlum ama güçlü ve kendini savunabilecek durumda ve direniş cephesi her zamankinden daha birleşik ve güçlü dedi. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı, dünyada uydu yapıp fırlatabilen 10 ülke arasında yer alan İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'ye iletişim alanında ihtiyaç duyduğu uyduların yapımında yardımcı olduğunu belirtti. İran Enerji Bakanı, bölge ülkelerinin su katıyla başa çıkmak için yeni teknolojilerin kullanılmasını, katılımı olumlu değerlendirdi ve İran ve Irak arasında elektrik endüstrisi alanında, teknik ve mühendislik hizmetleri ihraç etme alanında önemli alışverişler olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Sudan'ın durumunun endişe verici olduğunu belirtti. İran İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Garib Abadi, Amerikan hükümetinin insan haklarını hiçe saymasına yönelik eleştirilerde bulundu. Amiral Tengsiri, uçak gemisi yakında görücüye çıkarılacak dedi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız (0) 98 21 22 01 36 82. Ayrıca (0) 98 21 22 01 36 82 veya (0) 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.